Ayrım 11. Sezen, Teoman Hekimoğlu. Sayfa 158. Eve doğru yürürlerken ana oğul, alaca havada Kader Mahallesi'nde ağaç dalları üşümüş, kurşuni ağırlığıyla yalnızlık çökmüştü yamuk yumuk evlerin üstüne. Hava kararmış, mahalle yavaş yavaş silinmişti. Bu sokaklarda karanlığın kıvılcımları vardı evvel ezelden beri. Yıllar yılı bu şehirde, bu mahalledeydi Neva Hanım. Kaderi, acısı, aşkı burada kavrulmuştu ve nihayet bir gün helvası da burada kavrulacaktı. Neva Hanım'ın yalnızlığı inanışları yüzünden bir sokak köpeği gibi peşini bırakmayacaktı. Korkularından dolayı kendisiyle baş başa kalamayacaktı da. Belki de onu en iyi tanıyan yine kendisi olduğundan istemeyecekti bunu hiç. Utançları her saniye bir kırbaç gibi üzerine inecekti de hatalarını suratına vura vura kendisiyle yüzleşemediğinden, hafızasının çeyiz sandığına gömecekti olan biteni her seferinde. Gecelerin çıplağında sabaha kadar açık yaralarıyla kaç kez oturduğunu da hiç itiraf etmeyecekti kendisine. Alkol sorunu var diye nitelediği kocasının o şişeler alabora olmadan önce de yaptıklarını bağıramayacaktı kendi yüzüne karşı. Güçlü, kudretli koca kadınsın diye ara sıra kendisine tembihlediğinde hayır değilim diye itiraz edecekti hemen. Güçlü falan değilim. Sadece babamın alnıma koyduğu öpücük kadar güçlüyüm. Kendi itirafımı dinleyecek kadarsa hiç. Adamı seviyordu Neva. İyi olan da buydu. Kötü olan da... Elinden sıkı sıkı tuttuğu minik adımlarıyla yanında yürüyen oğluna baktı. Onun yüzüne işlemiş kendi adının manasını görüyordu daima. Tazeliği, bazen ise babasını andırdığını düşünürdü. Evin önüne vardıklarında alt kattaki dükkana bakıp iç geçirdi bir nebze. Bir aralık aslında geçen yaz sonuna kadar bu dükkanı kendisi çalıştırmış, sonra Enver Bey'in karşı çıkması sonucu kapatmış, başkalarına kiralamıştı. Hala ara sıra özlüyordu bir dükkanı olduğu fikrini bile. Havanın karartısı katılaşırken bir ürpertiyle girdi eve. Aklının tersiyle bütün varsayımlarını kafasından itip attı ve kapıyı açtı. Gece bir yaranın kurumaya yüz tutmuş kabuğu gibi sarmıştı etrafı. Kaygı, korkunun doğum sancısıydı ve gece Neva'dan önce gelmişti. Kapıyı açıp elindekileri bir kenara bırakmaya, ayaklarını sıkıp duran pabuçlarını çıkartmaya çalıştığı sırada irkilerek Enver'in şaşılacak şekilde kendisi için erken sayılabilecek bir saatte eve dönmüş, çoktan oturma odasına yerleşmiş olduğunu gördü. Elinde çevirip durduğu içki şişesiyle adam karanlık odada oturuyor, belli ki Neva'yı bekliyordu. ''Bismillah, hayırdır, sen bu saatte?'' diyebildi Neva Hanım önce. Bir yandan da oğlanı içeriye çekiştiriyor, arka odaya göndermeye çalışıyordu. ''Biz de aşağı sokakta şükriyelere kadar gitmiştik vallahi billahi.'' Daha suçlanmadan kendini savunmaya kalkan biri, ''Bak bu bana pek masum görünmüyor.'' dedi herif. Sesinde kızgınlık ya da tehdit yoktu. Tıpkı yüzüne benzeyen, içi boş bir sesti. ''Yok vallahi, öyle kadın kadına kalbi sanki göğsünün dışına doğru atıyordu.'' Homurdanarak belli belirsiz onayladı adam. Bal mumu solgunluğundaki yüzü insanın kendini görebileceği bir ayna gibi parlıyordu gecede. Sanki kendisine ait bir eşyaymış gibi bakıyordu kadına. Kötü bir şey mi oldu diyecek oldu Neva Hanım. Dilini döndürüp söyleyemediği cümlenin kendi eceliyle sönüp gitmesine izin verdi. Yüzünde bir değişikliğin virgül olmadan. Sofrayı kur dedi adam. Hemen kuruyorum, üstümü çıkarayım hemen. Koşa koşa yatak odasına geçti, ışığı yaktı, aynalı gardırobun önünde soyunmaya başladı. Gözü aynaya ilişir ilişmez kendisini seyre koyuldu. Saçlarında beyazlar vardı artık, kar fırtınalarından geriye kalmış. Hüzünlerin tünelinde sınanmış gülüşü yaşlanmaya yüz tutmuştu iyice. Zaman kalemi keder mürekkebiyle çizikler atmıştı alnı ve yanaklarına. Ama hala güzeldi, bir dua kadar güzeldi ki bakanın, amin diyesi gelirdi. Rüzgarsız saçları, bulutlu gözleri vardı. Teslim rengiydi gözleri de öte yandan. Gerçi gözleri değil, bakışı güzeldi onun. Dir gözü kayıyordu zaten. Şaşı değildi de şehla gibi sanki. Belki bir yıldızın gökten başka semalara kayması, bir adamın hayatının ayaklarının altından kayması gibi hatta. Soluk kadife gibi teninde kendisine söven yara izlerini seçti sonra. Yaralarının hepsi bir şekil taşıyor, bir şeylere benziyordu adeta. Çiçeklere belki. Yara izleri insanın ruhuna giden yol haritasıydı ona göre. Hiçbir izine kırgın, dargın değildi. Güzeldi ve her yarasıyla daha da güzel. Kocasının öfkesinin altında yatan da bu muydu yoksa? Neva'nın bunca güzel olması mıydı? Dövülüyordu, devamlı dayak yiyordu. Farkındaydı, evet. Ama artık cesur olacak kadar, o kadar genç değildi ne yazık. Olsaydı gider miydi? bilemiyordu. Enver onu dövmeye evliliklerin ikinci ayında başlamış, önceleri itip kakmalar şeklindeki kavgaları zamanla yumruklanmaya varmıştı. Tuhaf olan Neva Hanım bu durumu dert etmemiş, sanki benimsemiş ve sevmişti. İlk tokadı yiyişini hatırladı birden. Sarsılmış, afallamış, Enver de en az onun kadar kala kalmıştı. Belli ki adam da kendi attığı tokatla şaşkınlığa düşmüştü. Ama bugün Neva, yediği o ilk tokatla, o tokatın acısıyla burada hissettiğini utanarak kabul edecekti. Burada olduğunu, var olduğunu. Sonrasında hani neredeyse kocasının her tokadı, her yumruğu, her tekmesiyle zaten var olan yaraları derinleşmiyor da aksine iyileşiyordu. Onun vurmasıyla sanki yaraları sarılıyor, ondan önce de var olan yaraları bile daha az acıyormuş gibi geliyordu ona. Bu düşünce sarsıntılarını hafifletir görünse de kendisine olan tüm inancını yıkıyordu. Maruz kaldığı aşağılanmalardan çok böyle düşünebilmek acıtıyordu canını. Nihayet bir gece öfkesini alamayan Enver, onu çırılçıplak kalana kadar üstünde başında ne varsa yırtıp atmış, kadıncağız da merdivenlerden aşağıya saçlarından süreye süreye kapının önüne çıkarmış, bir et ve utanç yumağı olarak dışarı bırakmıştı. Saatlerce orada büzüşüp ağlayan kadının içeriye girmesine ancak sabaha karşı izin vermiş, ertesi akşam döndüğünde ise ne karısını ne de çocuğu evde bulamamıştı. Tasını ve tasasını alıp gitmişti kadıncık. Öylesine uzun ve acı günlerdi ki Neva Hanım çoğu kere nasıl başladıklarını bile anımsayamıyordu. Yalnız gecelerinin failini aramıştı o zamanlar kadın. Çocuğunu koynuna sarıp uyuyamadığı komşu kapılarında. Yatağında dikenler olurdu kimi kadınların ve kimi çiçeklerin. Kimseler yatmasa da koyunlarına, kendilerine batardı bu dikenler. Ya kadını gonca yapan erkek hani neredeydi? Koklamasını bilirsen gül olurdu kadın ama hele tutmasını bilemezsen diken. Refakatçisi ölüm de terk etmişti onu nöbetli hastalığında. Neden ve nasıl ölmemişti bilemiyordu. 3 gün sürmüştü aslında her şey. Topu topu 3 gün. Sonunda Enver Bey yalvar yakar karşısına çıkmış, her feci kavgalarında olduğu gibi özürler, aflar dilemişti. Affedebilecek misin beni diye sormuştu. Meğer hayatımda senden çok sevilmeye değer ve senden çok kırdığım biri yokmuş. Acele etmem, kabalık etmem, huzursuzluk etmem. Bir kuş yavrusunu avucumda tutar gibi seveceğim seni bundan sonra. Tek umuduma gülümseyecek bir şey söyle. Susmuştu Neva Hanım. İçini çeke çeke susmuştu. Hatırladığı buydu. Susmak. Konuş ne olur. Senin sessizliğin benim susuzluğumdur. Benim soluksuzluğumdur. Demişti beyliğini hatırlamış görünen Enver Bey. Sessizliğe sıralı, sessizliğe sırlı kelimeler vardı boğazında ama Neva Hanım bir fısıltıyı hapsetmişti içinin tüm çığlıklarını. Tamam diye. Kalkmış, oğlunu da kucaklayıp kocasının peşine düşmüştü yine. Adamın her defasında aynı kararsızlıkla ona geldiğini, yarın bir gün tekrar kendisine azap edeceğini, ona olan sevgisinin Tanrı'nın kaçmasına müsaade etmediği bir lanetli olduğunu biliyordu eve yürürlerken. Aslında adamın kendisinden, insanın kendi eliyle ezmek, öldürmek istemeyeceği bir böcekten iğrenir gibi tiksinmesinden daha çok korkuyordu kadın. Ne olurdu acaba hiç dönmeseydi kocasına bir daha? Yapabilir miydi kendisi bunu? Yoksa yine her zamanki gibi acıları karşısında her kadının yaptığı gibi kendisi de küçük sorunlara mı sığınacaktı? Kocası tarafından hırpalanacak, sonra da kalkıp hiçbir şey olmamış gibi ev işlerine, temizliğe, çocuğunun bakımına mı verecekti kendisini? Peki ya dönmese, kocasının yokluğundan doğacak boşluğa ne koyacaktı? Seviyordu o kocasını. Hem de ölü, kıpırtısız bir yürekle seviyordu. Anlaşılan, bizi yaralayan kişi, bizde açtığı yara kadar derinimize işliyor ve bize o denli yakın oluyordu. Yaralandığımıza bağlanıyorduk herhalde. Fakat yine de eve döndükleri o gece, ardına kadar kapalı kapılar ardında sesini içine saklayıp oturmuştu Neva Hanım. Adam biraz sonra kapıyı tıklatacak, yalvarıp yakaracak, ilgi, sevgi isteyecek, olmazsa bulamazsa kızıp küfredecek, yumruklayıp belki de kıracaktı kapıyı. Kadın yanında uyumakta olan günahsız yavrusuna bakmış, bari çok gürültü edip oğlanı uyandırmasa demişti. Düşündüğü gibi de oldu. Nezaket yerini çok çabuk sinir nöbetlerine bıraktı. Kapı da kırıldı, çerçevede. Yalnız Neva Hanım'ın beklemediği adamın kendi bileklerini tehdit olarak intihar maksatlı kesmesiydi. Ya kocasını yeniden severdi Neva ya da Enver kendi hayatına son verecekti. Nasıl da telaşlanmış kocası için gözyaşları akıtmıştı. Çocuk yarı gecede komşuya teslim edilmiş, hastaneye, eczane koşulmuştu. Acı çekmek kaçınılmazdı. Acılardan yakınmaksa kişinin kendi tercihi. Takvim eskisi bir ayrılık da işte yaşanmış olan. Neva Hanım, hala aynalı dolabın önünde yarı soyunuk yatağa oturmuş vaziyette kalmış olduğunu ayırt etti hatıralarından geri döndüğünde. Alelacele kalkıp giyindi. İçeriye geçmeden çocuğuna bir göz attı. Oturma odasına girdiğinde lambayı yakacak oldu ki, ''Işığı açma!'' diyen sese kapıldı. Geçti bir kuytuya ilişti. Yemeği unutmuş, korkusu ağır basmıştı. ''Neredesin lan sen bu saate kadar?'' diye gelmesini bütün akşam beklemiş olduğu soru sonunda belirdi. Şükriyelerde otururken, ''Ulan ben sana ne diyeyim he? Ne diyeyim? Ulan dövsek olmuyor, sövsek olmuyor. Sussak hiç olmuyor. Senin istediğin nedir kadın? Arandığın nedir bu saatte sokaklarda?'' Adamın sesi tehdit ile çılgınlık arasında bir yerdeydi. Kaderlerin dizginlerini ellerine alamamış herkes gibi sustu, başını eğdi kadın. Karanlığın ortasında kimsenin seçemediği bir hızla şiddetli bir tokat şakladı ansızın Neva'nın yanağında. Çıtı bile çıkmamıştı kadının. Allah'ım diyordu. Allah'ım tek bir tokat, tamam daha vurmasın ne olur. Kafi, vallahi bir daha. Gözlerinde öfke yalımları oynaşan adam duracak gibi değildi ama uzandı kadının suratını çenesinden doğru avuçladı ve kendisine doğru çekti. Ulan babam bile istememiş de siktir etmiş seni başından. Aldık dul haline de insan içine çıkardık. Senin bana kastın nedir ulan diye bağırıyordu. Adamın elmacık kemiklerinin ardında pusuya yatmış göz çukurlarına gömülü koyu renk gözlerinden fırlayan bakışları yitik ve deli gibiydi. Sözleri odanın derinliğinde yankılandı, sonra etraf sessizleşti. Kadının ağzından gelen kan oturmuş kalmış olduğu yerde avuçlarına akmıştı şimdi. Sızan kanına kaygıdan uzak biraz da hayran baktı. Koyu ağır hüzünlüydü kanı. Aynı anda sol kulağından yanağına dek sızar sızmaz kabahatinden korkmuş da hemen kurumuş görünen bir parça daha kan vardı. Oralı sayılmazdı Neva Hanım. Adamın söylediklerini düşünüyordu esas. Evet babası bırakmıştı onu ama terk etmemişti. Etmemişti işte. Kaderdi bu. Kimse onu sakınıp saklamamıştı, koruyup kollamamıştı. Nadire anası sadece, kadıncağız bu sebeple incik boncuk ne varsa evin bir köşesinde saklıyor. Eline geçen hiçbir şey öyle kolaylıkla atamıyordu ya. Kendisi sakınıp saklıyordu her şeyi. Kadınca kararınca yaşıyordu işte bir kenarda. Duldu da ayrıca. Evet doğruydu. Geçmişin yüklü bir kadındı. İstemez miydi şimdiki kocasının ilk karısı olsun? İsterdi elbet ama... Kan bulaşmış ellerine bakıyordu devamlı. Parmaklarının yerli yerinde olup olmadığını anlamak ister gibi. Sonra başını kaldırdı ve o anda beklenmedik bir şey yaptı. Uzanıp kocasının elini tuttu. Kendisine doğru usulca çekti ve yanağına bastırdı adamın elini. Çevirdi avuçlarını, kendisini her fırsatta öldüresiye hırpalayan avuçlarını öptü adamın. Tekrar tekrar öptü hem. Fısıldadı alçak sesle. Yapma, dedi bir. Sesi sanki kendisinden geriye kalan son şeymiş gibi içinden zorla kazınarak söküldü ve karanlığa yöneldi. Seviyorum ben seni de diyecekti ya nefesine ekleyemedi. Hıçkırıyor ama ağlamıyordu. Uzun süre ağlamış da susamış bir bebek gibi. Adamınsa yüzü taze yontulmuş bir taş misali ifadesi keskindi. Bırak diye bağırarak çekti elini. Enver aniden. Yüksek sesle gülüyor daha çok notasız bir kahkahaya yakalanmış görünüyordu. Karı işte, karı değil misiniz? Adam gibi bir şey olsaydınız adam derlerdi, delikanlı derlerdi. Topunuzun belasını sikeyim. Yok arkadaş, eve gelir gelmez ilk iş döveceksin karıyı. Neme lazım, sebebini sen bilmesen bile karın mutlaka biliyordur deyip kalktı bu sefer adam. Karanlık odada bir ileri bir geri yürümeye koyuldu. Neva Hanım da hanımlığından arta kalan ile başını kaldırmış kocasına gülümsemeye çalışıyordu hala. Kadının gülümsemesi bile yüzünde bir çürük gibiydi. Durmuş onu izleyen adam kuşkuyu körükleyen bir tebessüm görmüştü kadın dudaklarında. O anda gözlerini kısıp daha derine baktı kadının. Tıpkı bir tavuk kümesi bulmuş hain tilki yandırıyordu. Bacağını hışımla kaldırıp ayak tabanını kadının omzu ile boynunun birleştirerek geçirdi adam var gücüyle. Tekmeyi yiyince ilk çığlığını attı kadın. Sesi çevresindeki boş duvarlardan geriye haykırarak döndü. Dehşet sesinde cisimleşiyordu. Sonra yeniden haykırdı. Bu kez konuştuğu ızdırabın diliydi. Bayılacak gibi sarsılmış ama kendinden geçmemişti kadın. Tepesinde dikildiği yerde haykıran kocasına baktı bir daha. Orospu diye çağırıyordu adam tam bir gözü dönmüşlük içinde. Orospu piç karı. Öfke anının yaklaştığını düşündükçe yüreği daralmıştı Neva Hanım'ın akşam boyu. Oysa o an geldiğinde anılarını o kadar derine gömmüştü ki her şeyi unutuvermişti. Adama ters cevaplar vermeye başlamıştı nedense. Ben orospu değilim. Sesi yarık ve sıkı sıkıya kapalı tutmaya çalıştığı dudakların arasından ıslık gibi çıkmıştı. Ben orospu değilim. Giderek derinleşen karanlıkta Enver, kabaran hiddetiyle tüküre tüküre haykırarak kadının tepesine çökmüştü artık. Neva gözlerini yumdu, dibine sindiği duvarın olmayan kollarına sığınmaya çalıştı. Kafesinden fırlayıp kaçmak için çırpınan bir ufak hayvancık vardı göğsünde. Titriyor, kesintisiz bir inlemeyle sızlıyordu. Çekiştiren batan yaraların acısıyla kasılarak kendini kollarının arkasına saklayıp korunmaya çalışıyordu. Dehşet odayı kurum kurusuna bürümüştü. O anda kadının yüzünün dokusu acıdandı. İçerideki odadan oğlan anasının feryat figan çığlıklarına ve üvey babasının küfür kafir bağırışlarına çıkmış, mutfağa kadar ilerleyip orada duvar kenarına sinmişti. Yıllar boyu gecelerce bu ikisinin kendi uyuduğu odanın bitişinde önce gülüşmelerle başlayan sevda sözcüklerini, annesinin yatakta çiçek oyunları dediği inlemeli seslerini, biraz sonra beliren boğucu sessizliklerini, annesinin bu sefer şefkat ve merhamet yüklü bir eda ile kocasını teskin edişini, her defasında "Olsun, gerginsin, uyu şimdi, yarın yaparız" deyişini, ardından gelen bir öfke tufanı ile kapı çerçevenin yerlere inişini, annesinin hıçkırıklarla ağlayışını, adamın hakaret ve tehditlerle ona vurmasını dinlemişti. Ağlamış, titremiş, inlemişti bir başına çocuk, her gece. Ama bu geceki kavga başkaydı sanki. Önceki kavgalarından hemen sonra adam, annesine vururkenki kadar canhıraç çığlıklarla onu sevdiğini söylüyordu hep. Önce sövüyor, acıtıyor, sonra da yalvarıyor, çırpınıyor, tekrar tekrar sevdiğini söylüyordu. Adam annesini aslında öldürmek değil, sevmek istiyordu. Yoksa bu ikisi aynı şey miydi? Ama bu geceki kavga, önceden her kavga bir anda alevlenir, bir anda sönerdi. Oysa bu defa durup durup yeniden başlıyor, gittikçe artan bir şiddet ve dehşet dalgası yayıyordu. Annesi içeride parçalarcasına haykırırken çocuğun duyguları birbirine vuruyordu. Mutfak tezgahının yanında korkudan ne yapacağını bilmez vaziyette iki büklüm yere çömelmişti oğlan şimdi. Yan odada yaşananları işitmek bile ruhunda onulmaz yaralar açmaktaydı. "Bıçağın ağzına bak!" diye haykırıyordu adam. Elinde tuttuğu çelik aleti kadının dağılmış yanağına dayamış, sivri ucunu gözüne doğru bastırıyordu. Kadıncağız parlak bıçağın yüzünde kendi dehşete düşmüş yüzünün yansımasını seçebildi bir an. Bir tarafta da kocasının gözleri yuvalarından fırlamış, bin gölgeyle örtülmüş, yalnızca kininin kıvılcımı yalımlar saçıyordu içlerinde. Bıçağın yüzü kaçak ayın ışığında parlıyordu. Adamın kocaman ağzı iblisçe bir sırıtışla açılmış, avını yutmak üzere olan bir yırtıcının karanlık boğazını andırıyordu. Kaldırdığı yumruğunun karanlık gölgesi kadının yüzüne çevrildi. Darbelerin yankısı yayılan kanın kokusuna karışarak ve ıslak bir sese dönüşerek duvarlara çarpa çarpa yükseldi. Kadının suratına olanca kuvvetiyle vuruyordu. Adam vurdukça kadının duyuları göz bebeklerini terk edip bir bir kayboluyordu. Neva ileriye uzanmış kollarıyla adamın yakasını kavrayamıyor, çaresiz ve zavallıca ellerini boşlukta sallıyordu. Adamın boğazından yakalamış olduğu karısı yere uzanmış halde her tarafı patlamış etleriyle bir kadın yığınına, bir kadın çöplüğüne dönüşmüştü adeta. Bir çığlık yükseldi kadının bedeninden. Bir ağzı, bir yüzü kalmamıştı çünkü artık. Bedeninden fışkırmıştı çığlık bu nedenle. Çığlık tepeden tırnağa, tüm bedenini kat etti. Kanatan bu ses koridorlardan dolanıp önüne geleni yutacak bir sel gibi yayıldı kader mahallesinin sokaklarına. Sonra kadının son umutlarıyla beraber söndü, gitti. Gecenin karanlığı üzerine düşeni yapmıştı ve her şey iki göz kırpması arasında olup bitmişti. 11. ayrımın sonu, sayfa 168.